Ayrım 10. Mutlu Ölüm. Albert Camus. Sayfa 123. Ertesi sabah çok erken kalktı ve denize indi. Gün şimdiden tüm aydınlığına bürünmüştü. Sabahsa kanat hışırtıları kuş cıvıltılarıyla doluydu. Ama güneş ufuk çizgisini sıyırıyordu. Henüz parıltısız olan suya girdiğinde güneş yükselinceye, kollarını kırmızı ve parlak altın akışlarına daldırıncaya kadar bulanık bir gecede yüzüyor gibi geldi Merso'ya. Yaşadığı ana geri döndü ve evine girdi. Gövdesini uyarılmış ve her şeyi devşirmeye hazır hissetti. İzleyen sabahlarda hep güneşin doğuşundan biraz önce indi aşağıya. Ve bu ilk davranış gününün geriye kalanına egemen oluyordu. Bu banyolar ayrıca yoruyordu onu. Ama onların kendisine verdiği zayıflık ve enerji gününe bir vazgeçme ve mutlu yorgunluk tadı da veriyordu. Bununla birlikte günleri ona hala uzun geliyordu. Zamanını kendisi için işaret noktaları demek olan alışkanlıklarının iskeletinden ayıramamıştı henüz. Yapacak hiçbir şeyi yoktu ve zamanı böyle en uzun boyutuna ulaşıyordu. Her dakika bir tansık değeri kazanıyordu ama o henüz bunu böyle hissetmiyordu. Nasıl ki yolculukta günler bitmek tükenmek bilmez görünür ve yine tam tersine bir büroda pazartesiden pazartesiye geçiş bir şimşek hızıyla gerçekleşirse, benzer biçimde dayanaklarından yoksun kalan kendisi de bu dayanakları kızdığı bir yaşamın içinde yeniden bulmaya çalışıyordu hala. Kimi zaman bir saati eline alıyor, akrebin bir rakamdan öbürüne geçişine bakıyor ve 5 dakikaların kendisine sonsuz gibi gelmesine hayran kalıyordu. Kuşkusuz bu saat ona hiçbir şey yapmamanın o yüce sanatına giden zor ve acılı yolu açtı. Gezinmeyi öğrendi. Kimi kez öğle sonları öbür burundaki örenlere kadar kumsal boyunca yürüyordu. O sırada pelinlerin içinde yatıyor, elini bir taşın sıcaklığının üzerine koyarak gözlerini ve yüreğini sıcaklık dolu bir gökyüzünün dayanılmaz büyüklüğüne açıyordu. Kanının atışlarını saat 2 güneşinin şiddetli atışına katıyor, yabanıl kokularla uykulu böceklerin konserlerine dalıp gökyüzünün beyazdan duru maviye ve az sonra hava almak üzere yeşile geçişine, onun tatlılığını ve sevecenliğini hala sıcak olan örenlere boşaltışına bakıyordu. Bunun üzerine eve erken dönüyor, yatıyordu. Bu bir güneşten öbür güneşe uzanan seyir içinde günleri bir ritme göre diziliyordu. Ki bu ritmin ağırlığı ve tuhaflığı bir zamanlar bürosu, lokantası ve uykusu arasında olduğu gibi vazgeçilmez bir duruma geliyordu. Her iki durumda neredeyse kendiliğinden olmuştu. Şimdi hiç olmazsa bilinçlilik saatlerinde zamanın kendisine ait olduğunu ve kırmızı denizden yeşil denize giden o kısa an içinde kendisi için her saniye ölümsüz bir şeyler belirdiğini hissediyordu. İnsanüstü mutluluk bir yana, günlerin eğri çizgisi dışında sonsuzluk diye bir şey görmüyordu. Mutluluk insanıydı, sonsuzluksa gündelik. Her şey küçülmeyi bilmekte, güneşlerin ritmini umudumuzun eğri çizgisine bağlamak yerine kalbini onlarla düzenlemekteydi. Nasıl ki sanatta bir noktada durmayı bilmek gerekir, bir yontuda artık dokunulmaması gereken bir an, her zaman gelir ve bu açıdan akılla açıklanamayan bir istenç, öngörünün en incelikli olanaklarından daha çok işe yararsa, bir yaşamı mutluluk içinde tamamlamak için de akılla açıklanamayan küçücük bir şey gerekir. Olmayanlar onu elde etmeli. Pazarları Mersault, ayrıca Perez'le bilardo oynuyordu. Perez çolaktı. Sakat kolu dirseğinin üzerinden kesilmişti. Bu yüzden garip bir biçimde oynuyordu. Gövdesi kabarıyor, güdük koluyla ıstakaya dayanıyordu. Sabahları balığa gittiğinde sol küreğini koltuk altında tutan ve kayığın içinde eğik gövdesiyle ayakta duran, küreklerden birini göğsüyle ötekini eliyle iten yaşlı balıkçının ustalığına hayran kalıyordu hep. İkisi çok iyi anlaşıyorlardı. Perez acı soslu mürekkep balıkları hazırlıyordu. Kendi suları içinde pişiriyordu onları ve Mersault siyah sıcak sosu onunla paylaşıyordu. Balıkçının mutfağındaki is kaplı bir tavadan ekmek banarak yiyorlardı. Ayrıca Perez hiç konuşmuyordu. Mersault ona sessizliğinden ötürü şükran duyuyordu. Ara sıra sabahları banyodan sonra kayığını denize indirirken görüyordu onu. İlerliyordu bunun üzerine. ''Sizinle gelebilir miyim Perez?'' ''Binin'' diyordu Beriki. Böylece kürekleri karşılıklı takozlara koyuyor ve ayaklarını paraketelerin iğnelerine dolaştırmamaya dikkat ederek, en azından Mersault için geçerli bu, birlikte kürek çekiyorlardı. Sonra balık tutmaya başlıyorlardı. Mersault kayıktan suya kadar parıltılı, suyun altında da dalgalı ve siyah görünen misinalara bakıyordu. Güneş suyun üzerinde binlerce küçük parçaya dağılıyordu ve Mersault denizden bir solunum gibi yükselen ağır, boğucu bir kokuyu soluyordu. Kimi zaman Perez küçük bir balık yakalıyordu. O zaman onu geri fırlatıyor, "Haydi ananın evine," diyordu. Saat 11'de dönüyorlardı. Mersault elleri balık pullarıyla parıl parıl, yüzü güneşten şişmiş, serin bir mahzene benzeyen evine giriyordu. Perez de akşam birlikte yiyecekleri bir tabak balık hazırlamaya gidiyordu. Günden güne Mersault denizde suya bırakır gibi kendini yaşamına bırakıyordu. Nasıl ki denizde kolların ve suyun insanı kaldırıp taşıyan uyumuyla yol alınıyorsa, tertemiz ve bilinçli kalmak için bir ağacın gövdesine elle dokunmak, kumsal üzerinde koşmak gibi birkaç zorunlu davranış yetiyordu ona. Böylece duru bir yaşama ulaşıyor, yalnızca en basit ya da en zeki hayvanlara verilen bir cenneti ele geçiriyordu. Düşüncenin düşünceyi yatsıdığı bu noktada kendi gerçekliğine, onunla da en uç görkemliliğine ve en uç aşkına varıyordu. Bernard aracılığıyla köy yaşamına da karışıyordu. Onu küçük bir keyifsizlik yüzünden çağırtmak zorunda kalmış, daha sonra da üstelik çok kez zevkle görüşmeyi sürdürmüşlerdi. Bernard sessizdi ama balık pulu tipi gözlüğünün ardından ışıklar saçan bir tür zekaya sahipti. Uzun zaman Hindi Çin'de çalışmış, 40 yaşında da Cezayir'in bu köşesine çekilmişti. Birkaç yıldan beri saçları topuzlu ve modern tayyörlü, hemen hemen dilsiz denebilecek Hindi Çinli bir kadın olan karısıyla birlikte dingin bir yaşam sürüyordu. Bernard hoşgörüsüyle her türlü ortama uyabilirdi. Orada da bütün köyü seviyor ve kendi de seviliyordu. Yanı sıra Mersault'u da sürüklüyordu köyde. Bir iki tezgahında şarkı söylerken La Tosca'dan iki böğürtü arasında karısına dayak atacağını işaret eden eski bir tenor olan otelin patronunu zaten çok iyi tanıyordu. Patris'ten Bernard'la birlikte bayramları kutlama kuruluna üye olmasını istediler. Bayram günlerinde 14 Temmuz ve ötekilerde kollarda üç renkli kolçaklarla geziyorlar ya da şekerli hafif içkilerle yapış yapış olmuş yeşil saç masanın çevresinde oturup öteki üyelerle müzisyenlerin kerevetinin taflanlarla mı palmiyelerle mi süslenmesi gerektiğini tartışıyorlardı. Bir seçim çatışmasına sürüklenmek bile istendi. Ama Mersault'un belediye başkanını tanımaya zamanı olmuştu. 10 yıldan beri kendi söyleyişiyle belediyenin yazgısına yön veriyordu ve bu süreklilik onda kendisini Napolyon Bonaparte sanma eğilimi doğuruyordu. Zengin bağcı olan başkan kendisine Grek üslubu bir ev yaptırmıştı. Onu Mersault'a göstermişti. Bir zemin katla onun üstündeki bir kattan oluşuyordu. Ama hiçbir özveriden kaçınmayan belediye başkanı ona bir asansör de ekletmişti. Asansörü Mersault'la Bernard'a denetti ve Bernard iyi çalışıyor dedi sakin sakin. O günden sonra Mersault belediye başkanına derin bir hayranlık duydu. Bernard'la birlikte onu onca yaraştığı görevde tutmak için bütün güçlerini harcıyorlardı. Dağla deniz arasındaki küçük köy birbirine yakın kırmızı çatılarıyla ilkbaharda çiçekler, çay gülleri, sümbüller, begonviller ve sinek vızıltıları içinde yüzüyordu. Öğle uykusu saatinde Mersault taraçasına geçiyor, uyuyan ve taşkın ışık altında tüten köye bakıyordu. Köyün büyük tarihi, Morales ve Binguez'in bir dizi borsa oyunlarıyla milyoner olmuş iki zengin İspanyol sömürgecisinin rekabetiyle özetlenebilirdi. Başlangıçtan beri her ikisini bir büyüklük ateşi sarmıştı. Birisi bir otomobil satın aldığı zaman en pahalısını seçiyordu. Ama aynısını satın alan öbürü ona gümüş kapı kolları taktırıyordu. Bu konuda deha Morales'e aitti. Kendisine İspanya kralı deniyordu. Çünkü imgelem gücü zayıf olan Binguez'i her konuda alt etmişti. Savaş yıllarında Binguez, ulusal borçlanmaya yüz binlerce frank para verirken Morales şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Ben daha iyisini yapar, oğlumu veririm. ve silah altına alınmayacak kadar küçük olan oğlunu gönüllü yazdırtmıştı. 1925'te Binguez, Cezayir'e görkemli bir yarış arabası olan Bugatti içinde gelmişti. 15 gün sonra Morales bir hangar yaptırmış ve bir Caudron uçağı satın almıştı. Bu uçak hala hangarında yatıyordu. Yalnız pazarları ziyaretçilere gösteriliyordu. Binguez, Morales'ten söz ettiği zaman şu baldırı çıplak diyordu. Morales de Binguez'den şu içi geçmiş diye söz ediyordu. Bernard, Merso'yu Morales'in evine götürdü. Morales onları yaban arıları ve üzüm kokularından yanına varılmayan büyük bir çiftlikte büyük saygı gösterileriyle ama ceket ve ayakkabı giymeye dayanamadığı için espadrilli ve gömlekli olarak karşıladı. Uçak, otomobiller, oğlanın çerçevelenmiş ve salonda sergilenen madalyası gösterildi. Merso'ya yabancıların Fransız Cezayir'inden uzaklaştırılması gerektiğini, kendisi yerleşmişti ama söz gelimi şu Binguez, açıklayan Morales, onları yeni buluşunun olduğu yere götürdü. Ortasında değirmi boş olanın bulunduğu uçsuz bucaksız bir bağa girdiler. Bu alanın üzerinde en pahalı ağaç ve kumaşlarla 15. Louis üslubunda hazırlanmış bir salon vardı. Böylece Morales ziyaretçilerini kendi toprakları üzerinde karşılayabiliyordu. Nazikçe yağmur mevsimi geldiğinde ne yaptığını soran Merso'ya duraksamadan, prosunu ağzından çıkarmadan şu yanıtı verdi Morales. Değiştiriyorum. Bernard'la dönüşleri yeni zenginle şair arasındaki farklar üzerine konuşmakla geçiyordu. Bernard'a göre Morales şairdi. Mersault onun çöküş döneminde görkemli bir Roma imparatoru olabileceğini düşünüyordu. Bir süre sonra Genoa'ya birkaç gün geçirmeye Lucien geldi ve gitti. Bir pazar sabahı Claire, Rose ve Catherine söz vermiş oldukları üzere Merso'yu görmeye geldiler. Ama Mersault, kıra çekilmişliğinin ilk günlerinde kendisini Cezayir'e iten ruh durumundan çok uzaktaydı artık. Yine de onları görmekten mutlu oldu. Kanarya rengi büyük otobüsün yolcuları indirdiği yere onları karşılamaya gitti Bernard'la birlikte. Gün çok güzeldi. Köy gezgin kasapların kırmızı güzel arabaları, gür çiçekler ve açık renkler giyinmiş insanlarla doluydu. Catherine'in isteğiyle bir süre kahvede oturdular. Bu parıltıya, bu yaşama hayranlık duyuyordu Catherine. Dayandığı duvarın ardında denizin varlığını hissediyordu. Kalkış sırasında çok yakın bir sokaktan şaşırtıcı bir müzik yükseldi. Bu, Carmen'in Treadorlar Marşı'ydı. Kuşkusuz ama bir patlama ve taşkınlık içinde çalınıyordu ki enstrümanların sesleri gerçek değer ve özelliklerini yitiriyordu. Jimnastik Derneği, dedi Bernard. O sırada her türden üflemeli çalgıyı durmasız üfleyen 20 dolayında yabancı müzisyen çıktı ortaya. Kahveye doğru ilerliyorlardı ve arkalarından bir mendilin üzerine koyarak giydiği hasır şapkası başında bir reklam yelpazesiyle serinleyerek gelen Morales çıktı. Bu müzisyenleri kentten kiralamıştı. Çünkü daha sonra açıkladı. Bu bunalımla yaşam çok hüzün verici. Oturdu ve çevresine marşlarını bitiren müzisyenleri dizdi. Kahve kalabalıktan dolup taşıyordu. O sırada Morales ayağa kalktı, çevresinde dönerek ciddiyetle "Benim isteğimle orkestra Treador'u bir daha çalacak," dedi. Giderken küçük budalacıkların gülmekten solukları kesiliyordu. Ama eve varınca bahçenin güneş dolu duvarlarının parlayan beyazlığını daha da somutlaştıran odaların gölgesiyle serinliği içinde bir sessizliğe ve derin bir uyuma ulaştılar. Bu uyum Catherine'e de taraçada bir güneş banyosu yapma isteğiyle kendini gösterdi. O sırada Mersault, Bernard'ı uğurladı. Bernard ikinci kez Merso'nun yaşamıyla ilgili bir şey görüyordu. Hiçbir zaman birbirlerine bir gizlerini açmamışlardı. Mersault, Bernard'ın mutlu olmadığını seziyor ve Bernard da Merso'nun yaşamı karşısında biraz şaşkınlık duyuyordu. Tek sözcük söylemeden birbirlerinden ayrıldılar. Mersault dostlarıyla ertesi gün çok erken saatte gezintiye çıkmak üzere anlaştı. Genoa'ya çok yüksek ve tırmanması güçtü. Önlerinde güzel bir yorgunluk ve güneş günü vardı. Tan ağarırken ilk dik yamaçları tırmandılar. Rose ve Claire önden yürüyordu. Patrice, Catherine'le arkadaydı. Sessizdiler. Henüz sabahın sisleri içinde bembeyaz duran denizin üstünde yavaş yavaş yükseliyorlardı. Patris de çiğdemler içindeki dağa, soğuk pınarlara, gölgeye ve güneşe razı olan, sonra yatsıyan gövdesine büsbütün dalmış susuyordu. Sabah havası tümünün ciğerlerinde kızgın bir demir ya da ince uzun bir ustura gibiyken, kendilerini bütünüyle yamacı yenilgiye uğratma yolundaki bu girişime, bu aşma eylemine bırakmış, yorgun düşüp yürüyüşlerini yavaşlattılar. Catherine ve Patris öne geçti. Az sonra da ötekileri görmez oldular. İyi misin diyordu Patris. Evet, çok iyi. Gökte güneş ve onunla birlikte de böcek cırıltıları yükseliyordu ve bu sesler sıcaklıkla yoğunlaşıyordu. Az sonra Patris gömleğini çıkardı, çıplak gövdeyle sürdürdü yolu. Ter, güneşin deriden kabuklar kaldırdığı omuzlarının üzerinden akıyordu. Dağın böğrü boyunca uzanıyor gibi gelen küçük bir yola girdiler. Çiğnedikleri otlar ıpıslaktı. Birazdan bir kaynak gürültüsü ve bir çukurda da serinlik ile gölge fışkırışı karşıladı kendilerini. Birbirlerine su serptiler. Biraz içtiler. Catherine otların üzerine yattı. O sırada Patris, ıslak, siyah saçları alnında kıvrım kıvrım olmuş, örenler, parlayan yollar ve güneş pırıltıları kaplı görüntünün önünde gözlerini kırpıştırıyordu. Daha sonra Catherine'in yanına oturdu. ''Burada yalnızken, Mersault, mutlu olup olmadığını söyle bana.'' ''Bak,'' dedi Mersault. Yol güneşte titriyor ve kendilerine doğru bir sürü çok renkli vibriyon yükseliyordu. Patris gülümsüyor ve kollarını sıvazlıyordu. ''Evet ama sana sormak istiyorum. Elbette canını sıkıyorsa beni yanıtlamazsın.'' Duraksadı. ''Karını seviyor musun?'' Gülümsedi Mersault. ''Bu gerekli değil ki.'' Catherine'in omzunu tuttu ve başını sallayarak onun yüzüne su serpti. Seçmek gerektiğine, istenilenin yapılması gerektiğine ve mutluluğun koşullarının bulunduğuna inanmak yanılgıdır küçük Catherine. Önemli olan yalnızca anlıyorsun ya mutluluk isteğidir. Sürekli var olan kocaman bir tür bilinç. Gerisi kadınlar, sanat yapıtları ya da dünyevi başarılar yalnızca bahanedir. Üzerine işlemelerimizi işlediğimiz bir kaneviçedir. Evet dedi Catherine, gözleri güneş dolu. Benim için önemli olan mutluluğun belli bir niteliğidir. Mutluluğu ancak karşıtının desteklediği, sürekli ve şiddetli bir karşılaştırma içinde tadabiliyorum. Ya mutluysam? Catherine, şu beylik sözü bilirsin. Dünyaya yeniden gelseydim. İşte ben de yaşamıma bugün olduğu yerden başlamak isterdim. Doğallıkla bunun ne anlama geldiğini çıkaramıyorsun. Evet, dedi Catherine. Bunu sana nasıl anlatsam küçük? Eğer mutluysam bu, kötü vicdanım sayesindedir. Yola çıkmak, bu yalnızlığı elde etmek zorundaydım. Karşılaştırılacak olanları, ki bunlar güneşti, gözyaşlarıydı, bu yalnızlık ortamında içimde karşılaştırabilirdim. Evet, insan olarak mutluyum. Rose'la Claire geliyordu. Çantalarını yeniden aldılar. Yol sürekli dağa sarıyor ve onları bol bitki örtüsünün bulunduğu bölgede tutuyordu. Yolların kıyıları, frenkir incirleri, zeytin ve iğde ağaçlarıyla kaplıydı. Eşeklerin üzerine binmiş Araplarla karşılaşıyorlardı. Sonra daha yükseğe yöneldiler. Güneş şimdi yoldaki her taşın üzerine iki kat artmış atılışlarla çarpıyordu. Öğleyin sıcaktan bunalmış, hoş kokular ve yorgunluktan sarhoş olmuşlardı. Çantalarını fırlatıp doruğa ulaşmaktan vazgeçtiler. Yamaçlar kayalıktı. Çakmak taşı doluydu. Küçük cılız bir meşe onları yuvarlak gölgesinde barındırdı. Çantalarından yiyeceklerini çıkarıp yediler. Dağ baştan ayağa ışık ve cırcır böcekleri altında titriyordu. Sıcaklık yükseliyor, onları meşeleri altında bunaltıyordu. Patris kendini toprağa attı ve göğsü taşların üzerinde yakıcı, güzel bir kokuyu içine çekti. Karnında çalışıyor duygusu uyandıran dağın boğuk atışlarını duyuyordu. Bunların tek düzeliği, sıcak taşlarla yabanıl hoş kokular arasındaki böceklerin sağırlaştırıcı ezgisi onu sonunda uyuttu. Uyandığında ter içinde ve her yanı kırık döküktü. Saat 3 olmalıydı. Çocuklar gözden yitmişti. Birazdan gülmeler ve çığlıklar varlıklarını haber verdi.
Sıcak azalmıştı. Aşağı inmek gerekiyordu. İlk kez o zaman inişin ortasında Mersault bir baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde üç endişeli yüzün arasından masmavi denizi gördü. Daha yavaş indiler. Son yamaçlarda Mersault bir mola istedi. Deniz gökle birlikte yeşile dönüyor, ufuktan bütün bir tatlılık yükseliyordu. Genoa'yı küçük koyun çevresinde sürdüren tepelerin üzerinde serviler ağır ağır kararıyordu. Tümü susuyordu. Bu arada Claire, "Yorgun bir havanız var," dedi. "Kuşkusuz küçük kız." "Biliyorsunuz beni ilgilendirmez ama bu bölgenin size hiçbir yararı yok. Denize çok yakın, çok nemli. Niçin Fransa'ya, dağda yaşamaya gitmiyorsunuz?" "Bu bölgenin bana hiçbir yararı yok Claire ama mutluyum burada. Kendimi uyum içinde hissediyorum." "Benim önerim de bütünüyle mutluluğunuz için hem de daha uzun süreliğine." "Daha uzun ya da kısa süre mutlu yaşanmaz. Mutlu olunur. Bir nokta. Ve ölüm de hiçbir şeyi engellemez. O da bir mutluluk kazasıdır bu durumda." Hepsi sustu. "Aklıma yatmadı," dedi bu arada Rose bir zaman sonra. Çöken akşamın içine girdiler yavaş yavaş. Catherine, Bernard'ı çağırma görevini üstüne aldı. Mersault odasındaydı. Evin karolarının parlayan gölgesinin üstünden trabzanın beyaz lekesini, koyu renkli, oynak bez kuşağı benzeyen denizi ve onun üstündeki daha açık ama yıldızsız geceyi görüyordu. Kendini zayıf hissediyordu. Yardımsever bir gizemle zayıflığı onu hafifletiyor ve bilincini uyanık tutuyordu. Bernard kapıyı vurduğunda her şeyi ona söyleyeceğini hissetti. Hayır, gizli kendisine ağır geldiğinden değil. Bunda giz yoktu. Buraya kadar onu gizlediyse ön yargılar ve aptallıkla karşılaşacaklarını bildiği için. Kimi ortamlarda düşüncelerini sakladığı içindi. Ama bugün gövdesinin tüm yorgunluğu ve derin içtenliğiyle bir sanatçının uzun sürede okşayıp oluşturduğu yapıtını bir gün ışığına çıkarma ve onu sonunda insanlarla paylaşma gereksinimini duyması gibi Mersault da konuşmak zorunda olduğu duygusunu yaşıyordu. Ve bunu yapacağından emin olmaksızın sabırsızlıkla Bernard'ı bekliyordu. Aşağıdaki odalardan kendisini de gülümseten iki diri gülüş yükseldi. O anda Bernard içeri girdi. "Ne var?" dedi. "Ne olacak işte?" dedi Mersault. Doktor kulağını dayayıp dinledi. Bir şey diyemiyordu ama yapabilirse Mersault gidip bir film çektirse iyi olurdu. "Daha sonra," dedi Beriki. Bernard sustu ve pencerenin pervazına oturdu. "Hasta olmaktan hiç hoşlanmam ben," dedi. "Bilirim ne olduğunu. Hiçbir şey hastalıktan daha çirkin, daha küçültücü değildir." Mersault ilgisizdi. Koltuğundan kalktı, Bernard'a sigara sundu. Kendisi de birini yaktı ve gülerek, "Size bir soru sorabilir miyim Bernard?" dedi. "Evet." "Ne deniz ne de güneş banyosu yapıyorsunuz. Öyleyse bir köşeye çekilmek için niye burayı seçtiniz?" "Ah, pek bilmiyorum. Üstünden çok zaman geçti." Bir süre sonra ekledi. "Hem sonra hep küskünlükle davrandım. Şimdi daha iyi. Önceleri mutlu olmak, yapılması gerekeni yapmak, söz gelimi hoşuma gidecek bir ülkeye yerleşmek istiyordum. Ama duygulara öncelik tanıma hep yanlıştır. Öyleyse bize en kolay geldiği biçimde yaşamak gerekir. Kendini zorlamadan. Biraz kinikçe. Ama dünyanın en güzel kızı karşısında da bu bakış açısıyla davranacaksın. Hindiçin'de her yere gittim. Burada yaşadıklarımı düşünüp duruyorum sessizce. Yalnızca bu." "Evet," dedi Mersault, sigarasını tüttürmeyi sürdürerek. Koltuğuna gömülmüş, tavana bakıyordu. "Ama her duygusal öncelemenin yanlış olduğundan emin değilim. O tür davranış saçmalıktır yalnızca. Her ne olursa olsun, beni ilgilendiren deneyler, her şeyin umulduğu gibi bulunduğu deneylerdir." Bernard gülümsedi. "Evet, ısmarlama bir yazgı." "Bir insanın yazgısı," dedi Mersault kımıldamaksızın. "Eğer tutku ile birleşiyorsa her zaman coşku vericidir. Ve kimileri için de coşku verici bir yaşam her zaman ısmarlama bir yaşamdır." "Evet," dedi Bernard ve güçlükle kalktı. Sırtını biraz Mersault'a dönerek bir süre geceye baktı. Ona bakmadan yeniden konuşmaya başladı. "Siz benimle birlikte bu bölgede arkadaşsız yaşayan tek insansınız. Karınızdan ve dostlarınızdan söz etmiyorum. Onların birer yan olgu olduklarını iyi biliyorum. Buna karşın yaşamı benden daha çok seviyor gibi görünüyorsunuz. Döndü. Çünkü benim için yaşamı sevmek, deniz ve güneş banyosu yapmak değildir. Bu olsa olsa bunaltıcı ve dizginsiz biçimde yaşamaktır. Kadınlar, serüvenler, yeni ülkeler. Böyle davranmak bir şeyleri zorlamaktır. Ateşli ve görkemli bir yaşam. Sonunda demek istiyorum ki, anlayın beni. Coşku duymaktan utanıyor gibiydi. Doğayla yetinmeyecek kadar çok seviyorum yaşamı. Bernard göğüs dinleme aygıtını alıyor, çantasını kapatıyordu. Mersault ona, aslında siz bir ülkücüsünüz dedi. Her şey doğumdan ölüme giden o an içine sığıyor. Orada yargılanıyor ve kutsanıyor duygusu içindeydi. Görüyor musunuz dedi Bernard bir tür hüzünle. Ülkücünün karşıtı çok zaman aşksız bir insandır. Buna inanmayın dedi Mersault ona elini uzatırken. Bernard elini uzun uzun sıktı onun. Sizin gibi düşünmek için dedi gülümseyerek, insanın ya çok büyük bir umutsuzluk içinde yaşaması gerekir ya da çok büyük bir umut içinde. Belki de her ikisi de birden. Yo, sorguluyor değilim. Biliyorum dedi Mersault ciddiyetle. Ama Bernard kapıya varınca içten gelen bir atılımın sürüklemesiyle Mersault çağırdı onu. Evet dedi doktor dönerek. İnsanları hor gördüğünüz olur mu? Kimi zaman? Hangi durumlarda? Düşündü öbürü. Çok kolay gibime geliyor. Çıkarla, para isteğiyle davranılan bütün durumlarda. Gerçekten de basitlik bu dedi Mersault. İyi akşamlar Bernard. İyi akşamlar. Yalnız kalınca Mersault düşündü. Vardığı noktada bir insanın hor görülmesi onu ilgilendirmiyordu. Ama Bernard da kendisini ona yaklaştıran derin titreşimler keşfediyordu. Kendisindeki bir yanın bir başka yanı yargılaması ona dayanılmaz geliyordu. Çıkarla mı davranmıştı? Temel ve ahlak dışı şu gerçekliğin bilincine varmıştı. Saygınlığını elde etmenin en emin ve en hızlı yollarından biri paradır. Haksız, değersiz şeyleri güzel bir yazgının doğuşu ve gelişme koşulları olarak kabul edip iyi yaratılışlı her ruhu kaplayan acıyı kovmayı başarmıştı. Paraya parayla, nefrete nefretle karşı koyarak yoksulların yoksulluk içinde yaşama başlayıp yine yoksulluk içinde bitirdikleri o iğrenç ve çileden çıkarıcı uğursuzluğu geri itmişti. Ve bu hayvanca savaştan, denizin ılık esintisinin etkisiyle baştan başa kanatlarının ve görkeminin mutluluğu içinde kimi zaman melek olarak çıkmıştı. Ne var ki Bernard'a hiçbir şey söylemeden duruyordu ve yapıtı bundan böyle gizli kalacaktı. Ertesi gün öğleden sonra saat 5'e doğru çocuklar gittiler. Otobüse binme anında Catherine denize doğru dönüp görüşmek üzere kumsal dedi. Bir süre sonra üç gülen yüz camların ardından Merso'ya bakıyor ve sarı otobüs, yaldızlı şişman bir sinek gibi ışık içinde gözden yitiyordu. Gök duruluğuna karşın boğucuydu biraz. Mersault yol üzerinde yalnız yüreğinin derinliklerinde kurtuluş ve hüznün karışımı bir duygu hissediyordu. Yalnızlığı ancak bugün gerçek oluyordu. Çünkü ancak bugün ona bağlandığını hissediyordu. Ve bunu kabul etmiş olmak, bundan böyle kendini gelecek günlerinin efendisi bilmek, içini her yüceliğe yapışan kara kaygıyla dolduruyordu. Geniş yolu izleyeceğine, dağın eteğinden geçen ve evinin arkasına çıkan keçi boynuzu ağaçlarıyla zeytin ağaçlarının arasındaki küçük sapa yoldan geri döndü. Ayağıyla birkaç zeytin ezdi ve yolun tümüyle yuvarlak, siyah beneklerle kaplı olduğunu fark etti. Yazın sonunda keçi boynuzu ağaçları bütün Cezayir ülkesine bir aşk kokusu yayıyor ve akşam ya da yağmurdan sonra toprak kendini bütünüyle güneşe verip acı badem kokulu bir tohumla ıpıslak olmuş karnını dinlendiriyor gibiydi sanki. Bütün gün boyunca ağır ve boğucu keçi boynuzu kokuları iniyordu büyük ağaçlardan. Koku bu küçük yolda akşamla ve toprağın yatışmış iç çekişiyle hafifliyor, Patris'in burun deliklerine pek az ulaşıyordu. Boğucu bütün bir öğle sonunun ardından kendisiyle sokağa çıkılan, ışıkların ve kalabalığın arasında kol kolayken yüzünüze bakan bir metres gibi. Bu aşk kokusunun ve onun ezilmiş, güzel kokulu meyvelerinin karşısında Mersault, mevsimin sona ermekte olduğunu anladı. Büyük bir kış başlayacaktı. Ama onu bekleyecek olgunluktaydı. Bu yoldan deniz görülmüyordu. ama dağın doruğundaki akşamı haber veren hafif ve kırmızımtırak sisler seçilebiliyordu. Işık lekeleri yerde, yaprakların gölgeleri arasında soluyordu. Mersault bu akşam toprakla düğününü kutsayan acı, hoş kokuyu şiddetle içine çekti. Zeytin ağaçlarıyla pelinler arasındaki yolda, dünya üzerine çöken bu akşam, usul usul ıslık çalan denizin yanında, bağların ve kırmızı toprağın üzerindeki bu akşam, bir deniz kabarması gibi doluyordu içine. Buna benzer pek çok akşamı, umuttan fethe doğru, kat ettiği yolun boyutunu gösteren bir mutluluğun söz verişi gibi yaşamıştı içinde. Bu yeşil gök ve bu aşkla ıslanmış toprağı, yüreğinin bütün suçsuzluğuyla Zagreus'u öldürmüş olduğu anın benzer tutku ve arzu sarsıntısıyla yüreğinin suçsuzluğu içinde kabul ediyordu. 10. ayrımın sonu, sayfa 137.